Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem.
Ben Barış.
Yine yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Evet. Bu hafta yine aslında bazı gelişmeler var ama özellikle sona sakladığımız haber belki işte bizi daha çok ilgilendiren, Türkiye'yi daha çok ilgilendiren haber. Evet. Togg'la ilgili olduğu için. Ama biz istersen yine Türkiye'de en çok bilinen araçlardan bir tanesi olan Dacia ile başlayalım.
Evet, aslında tabii Togg'un ki bizim kendi markamız olması açısından önemli bir gelişme, evet. Ama bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri de hatta haftanın başında geldi. Yeni Dacia Duster Türkiye'de üretilecek diye. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim daha başta. Marka tarafından henüz Oyak Renault tarafından açıklama yapılmadı, herhangi bir resmi açıklama, ama Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Emre abi bunu açıkladı. Yani yakında markadan da şirketten de böyle bir resmi açıklama
haber gelebilir
dedi. Habere dönecek olursak, şimdi Dacia Duster'ı zaten yakından tanıyoruz. Türkiye'nin
Doğru.
en çok satılan SUV modellerinden birisi. Neden? Çünkü baktığın zaman SUV piyasasına en ekonomik modellerden bir
Evet.
tanesi.
Yani hem iş dünyasında böyle işte sanayi demişim, ne diyeyim, sahaya vurulan bir araba aynı zamanda. Şantiyelerin de çok kullandığı bir araç. Yüksek. Bir taraftan da aslında diğer özellikleriyle çoktandır o SUV, yani aslında SUV bu kadar ünlüyken de bu araç vardı. Daha çok şantiyelerde dediğim gibi iş dünyasında daha çok kullandığı bir araçtı. Ama artık bu yeni kimliğiyle falan da iyice böyle şehirli bir hayat haline geldi ve tabii SUV kimliği de burada büyük bir etki sahibi oldu. Biz de
Evet.
incelemiştik daha önce. Çok çok detaylı değildi ama incelemede gördük. Yani çok keyifli bir araç hakikaten. Ve bu şimdiki haber tabii o yüzden daha da önemli bence.
Ya evet, şimdi hani Türkiye'deki üretim açısından önemli. Çünkü Renault zaten Bursa'daki fabrikada Megane Sedan üretimini Karsan'a devretmişti, biliyorsun.
Evet.
Bir süredir Karsan tarafından üretiliyor. Oradan gelen bir boşluk var. Fabrikada tabii bu boşluğun doldurulması, yeni modellerle doldurulması önemli. Şimdi aslında bir diğer önemli tarafı da bunun. Oyak 3 marka için üretim yapmaya başlamış olacak aynı anda. Hem Renault için yapacak. Bu Dacia Duster'dan önce biliyorsun şeyin, Mitsubishi Colt'un üretiminin yapılacağını
Aynı,
öğrenmiştik geçen yıl. Mitsubishi Colt da aslında baktığın zaman bu yeni yeni böyle tasarımını görmeye başladığımız yeni Clio'nun ikizi olacak.
evet.
Yani bir tek ön panjur değişiyor.
Ya ne
Görmüştük
kadar
aslında.
enteresan. Nissan desen Renault ile, Mitsubishi desen Renault ile. Diğer PSA tarafına bakıyorsun, Citroen orada, Peugeot orada, işte ne bileyim, dışına da baksan bir sürü başka yeni marka görüyorsun.
Evet.
Volkswagen grubuna bakıyorsun, işte Skoda'sı orada, yani Çekya'dan bir araç, ne bileyim Almanya'dan başka bir araç. İnanılmaz bir pazar gerçekten ya.
Öyle
ve
ya.
Türkiye'nin tabi bu anlamda bu söylediğin inanılmaz bir rol. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz Tofaş Anlaşması'nın sonrasında bu
Evet,
haber
ben
de
de
aslında,
tam onu söyleyecektim.
Değil mi?
Çünkü Türkiye tarafında artık Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi almasıyla birlikte elindeki markalar da çoğaldı,
Evet.
biliyorsun. Peugeot, Citroen ve DS'in, Opel'in aynı zamanda, yani Türkiye'deki işte dağıtımından, servis ağından falan
Evet.
bundan sonra Tofaş sorumlu
Çok
olacak.
iyi hakikaten.
Dediğim gibi hani böyle aslında bir kümelenme var marka tarafında. Bunun da nedeni işte hani şimdi yeni yeni daha çok böyle yeni otomobiller geliştirmenin, yeni altyapılar geliştirmenin maliyetlerini azaltmak. Baktığın zaman PSA tarafında bugün baktığımız birçok marka otomobil ortak pilot platformuna
Evet.
çıkıyor. Yine aynı şekilde Fiat tarafında öyle.
Doğru. Ya demek ki bunlar olmasa zaten Çinlilerle baş etmeleri bence mümkün değil pek. Ya
Evet.
bu tip bir kümelenme olmadan böyle bir rekabete girmek de çok kolay değil. Tabii Çin'deki araçlarla ilgili bu arada şeyi bilmiyorum ben. Yani onlarda bir kümelenme var mı? Nasıl çalışıyorlar? Mesela Kore modeli malum her zaman işte Hyundai dediğin zaman mesela belli işleri almış. Devlet tarafından planlı bir şekilde giden bir konu o. İşte Samsung başka bir iş dallarını almış. İşte LG başka iş dallarını almış ama baktığın zaman hepsinin büyük işleri var fakat birbirlerinin ayaklarına basmıyorlar. O da birbirlerinin ayaklarına basmadığı için de birlikte büyümelerini de el veriyor. Şimdi aslında otomobilde de bu durumu görüyoruz. Çin de belki çok büyük ihtimalle yine bu modeli yapıyordur Çin'deki otomobil üretimi için. Yapıyorsa tabii daha iş, şeyin dışarıdakinin işi biraz daha zor.
Evet.
Ama tabii bu da çok güzel haber bizim için. Bizim tabii bu avantajımız, bu başımızda olan bu şey derdi, döviz derdi aslında şimdi biraz işimize yarıyor. Çünkü daha düşük işçilik maliyetleriyle şirketler burayı tercih edebilecek haldeler. Geçen bölümde de söylemiştik, bari işte ise böyle bir avantajını kullanalım.
Evet, aynen öyle. Aslına bakılırsa bu işte Colt'un ve Duster'ın da gelmesiyle şu an 390 bin adetlik kapasitesi varmış Bursa'daki fabrikanın.
Güzel de kapasite.
Bu kapasitenin 500 bin adede çıkabileceği söyleniyor. Bunun yaklaşık 200 bin adedi Duster olacak
çok iyi.
büyük ihtimalle. 300 bin adedi de Clio ve Mitsubishi Colt üretimine ayrılacak.
Süper.
Yani tabii ki burada büyük ihtimalle üretilen otomobillerin, yani burada Duster üretilse bile şu anda zaten araç bulunduğunda ciddi sıkıntılar var. Avrupa'da
Evet.
olsun, Türkiye'de olsun. Duster üretildiğinde de çoğunluğu zaten Avrupa'ya
O,
gidecek büyük ihtimalle. Yani buradaki araç bulunurluğu sıkıntısına bir nebze çözüm olabilir belki, ama şuradan bir şey olur. Şu anda Egea Cross ile Duster arasında çok ciddi bir rekabet var satışlara baktığımız zaman. İki
Hmm.
model de en tepede oynuyor zaten. Egea Cross'un burada biraz hani yerli üretim avantajı var maliyet açısından.
Artık.
Duster'da Türkiye'de üretilmeye başlayınca işte belki o Egea Cross yerli üretim avantajını kaybedince böyle rekabet daha
Sen
bir
hangisini
sıkı
tercih
olur
edersin?
herhalde. Ben Duster'ı tercih
Ben de
ederim.
Duster'ı
Bana
tercih ederim.
daha bir SUV gibi geliyor. Egea
Kesinlikle.
Cross'a baktığında yani tamam sonunda bir cross takısı var. Mevcut Egea'ya göre biraz daha
Evet.
yükseltilmiş ama yani çok böyle bir SUV havası vermiyor
Değil
bana.
değil evet. Ben de aynı şey düşünüyorum. Yani tamamen herhalde hiç bakmazdım bile yani. İkisini yan yana koydum ve direkt olarak tamam hani böyle koysan iki araba hangisi falan dediğin tur yapsan her seferinde büyük ihtimalle Duster'a geçersin yani.
Tabii ya,
Evet.
Duster zaten SUV olduğunu belli ediyor. Tamam hani
Evet.
malzeme kalitesi açısından, şey açısından,
Abi
fiyat
evet.
performans ürünü ama
Egea'da da zaten o çok da farklı da değil yani. Öyle baktığın zaman hani diğer tarafta o neyse bununla ilgili başka bir şey yapalım bu arada. Bu güzel bir
Aynen.
fikir gibi geldi peki. Evet sıradaki habere geçelim. Büyük haber.
Hemen ikinci haberimize geçelim. Bu hafta haberler peş peşe geldi. Tesla'nın zaten Türkiye'ye geleceğini uzun bir
Evet.
zamandır konuşuluyordu. Hatta bakanlar açıklama yapmıştı. Tesla ile görüşmeye gidip Mustafa Varank
Evet.
açıklama yapmıştı. İşte Tesla Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor diye. Sonunda hani resmi bir adım atıldı. Daha önce de resmi adım atılmıştı işte. Türkiye CEO'su belirlendi.
Doğru.
Kemal Geçer oldu biliyorsun Türkiye CEO'su. Şimdi bu haftanın başında Instagram hesabından şöyle bir hikaye paylaştı. İşte Türkiye yazısının olduğu ve 4 Nisan'ı işaret eden bir
Ne güzel,
hikaye
hiçbir şey kalmadı.
paylaşıldı.
Evet.
Tabi buradan artık 4 Nisan'da resmi lansmanı yapacaklarını
Evet.
anlıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Paylaşılan görselde şimdi arkadaşımız ekrana yansıtacaktır. Tek model var.
Evet.
O da Model Y. Aslına bakılırsa bu da şeyi düşündürtüyor. Acaba önceden şimdi Model 3 ve Model Y ile girmesi düşünülüyordu pazara.
Hı.
Diğerleri şimdi Amerika üretimi olduğu için çok yüksek bir vergi var tabii ki
Evet.
biliyorsun Amerika'ya uygulanan. O yüzden onların gelmesi, ilk etapta gelmesi en azından çok düşünülmüyordu. Şimdi son dönemde TOGG'un çıkmasına yakın Çin'den ithal edilen
Evet.
otomobillere de gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi getirilince Model 3 de aksadı. Çünkü Model 3 biliyorsun şeyden geliyor, Çin'den geliyor. Model Y Avrupa'dan gelecek, Almanya'da üretiliyor.
Evet.
Büyük ihtimalle ilk etapta gelen tek model o olacak.
Evet.
Aslına bakılırsa Model 3 Model Y'ye göre biraz daha uygun fiyatlıydı. Aslında o gelse güzel olurdu ama
Evet.
Model Y de güzel bir otomobil biliyorsun. Crossover
Tabii.
sınıfında biraz
Yani.
daha yüksek Model 3'e göre. Bakalım ne
Tesla'nın
olacak?
hepsi güzel yani
Evet, güzel.
evet. Yani Mustafa Varank'ın da Sayın Varank'ın da niçin hani bu konuyla uğraştığını bu yüzden tahmin edebiliyorum yani. Çünkü çok ciddi bir marka değeri var Tesla'nın. Böyle bir de yeri var Tesla'nın. Yani Elon Musk'la da ilgili olduğu için de var büyük ihtimalle ama yani belki ne bileyim Çinli başka bir üretici olsa belki bu kadar kolay görüşürler miydi veya böyle hani bilir miydik bunu görüştüklerini bilmezdik büyük ihtimalle ama Tesla olunca işler değişiyor. Hayırlısı olsun bakalım gelsin görelim.
Evet ya, Tesla ile aslında şey bizim hükümetin Elon Musk'la daha önceden de
Evet.
ilişkileri var. Tesla dışında işte hani uydu gönderme
Tabii.
muhabbetinden SpaceX
Tabii,
tarafında
bizim evet Türksat'ı
görüşmeleri var. Çok
sonuncuyu
yakından
yollamışlardı.
görüşüyorlar.
Aynen
Evet.
öyle. O
Bakalım gelsin,
zaman
hayırlısı
gelsin
olsun.
görelim. Benim çok sevdiğim bir modelle ilgili bir haber veriyoruz. Eski bir modelle ilgili. Şu an
Evet.
öyle bakmıyorum ama çok eskiden bu Renault Espace yani 90'larda diyeyim ben sana böyle olsun. O zaman da hatta bu gene şimdiki habere konu olan Espace, Renault Espace'ten bahsedeceğiz şimdi. 2024 model Renault Espace tanıtıldı. O zamanlar yine böyle işte MPV dediğimiz o SUV emri tam da aslında haber de bunu anlatıyor.
Evet.
O zamanlarki adı MPV'ydi. İşte hatta işte tek hücreli böyle şey gibi. Ve Formula 1 için de bir tane aynı aracın Formula 1 için de uygun olan bir versiyonunu
Evet,
yapmışlardı.
hatırlıyorum
Çok
onu.
meşhur bir araç. Zannediyorum hala sağda solda var. O yüzden Espace deyince böyle bir gönlüm hemen oraya gidiyor. Hey gidiyorum ne günler falan. O geçtiğimiz günlerde de o araç sanki bir yerde sergilendi bir şey oldu. Çünkü ondaki araç yani motor V12 falandı. Şu an V6 kullanıyorlar. Yani düşün yani inanılmaz bir fark var.
Evet.
Hala inanılmaz bir araç o. Onu gördüm bir ama belki de sevgili Doruk kardeşimiz buraya sanki o bahsettiğimiz arabayı da bir de geçirirse şuralardan ne kadar
Evet,
güzel
çok güzel
olur
olur.
diyerek de notunu da vermiş olayım. Evet haber nedir peki?
Haber senin de bahsettiğin gibi abi. Renault Espace.
Evet, Espace değil mi? Ha, Fransızca okuyor bakalım. Espace. Ben tabii
diye telaffuz ediliyormuş. Renault Espace dediğin gibi MPV'den uzun bir dönem 1984'ten
çok daha da eskiymiş. Vay be. Evet.
Uzun bir dönem MPV segmentine karşımıza çıkan 5 nesildir hatta 5 nesildir MPV segmentine karşımıza çıkan otomobil artık SUV sınıfında.
Scenic'te hatta bunun gibi yani böyle diyebilirsin. Scenic'te aslında benziyor. Sonradan çünkü sanki Scenic'te buna benzer bir araç diye aynı sınıfta çıkartmışlardı.
Evet. O bunun demek ki artık biraz değişiyor. Daha ufaydı böyle.
Doğru.
Yine bravo. Aile aracı tarzında. O da değişecek bu arada.
Öyle mi?
O da değişiyor böyle hafif crossover tarzında ve tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkacak artık.
Her şey değil. Zaman iyi değişiyor o zaman. Evet. Peki.
Otomotivde biliyorsun bir geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen bir SUV modası var.
Evet.
Yavaş yavaş sedanları da işte MPV'leri de.
Ben kalmayacak diye düşünüyorum ya. Evet yani.
Maalesef.
Hani arabaların keplerini değiştiriyoruz. Altı aynı. Keplerini değiştirip şey olacak yani hepsi SUV gibi olacak büyük ihtimalle.
Aynen öyle.
Bu yani arada... Zaten değilse de sen de inceliyorsun anlatıyoruz da. Yani değilse de SUV değilse de bir şekilde SUV bu falan diye. Yani kaktırıyoruz bir de.
Evet,
o da var.
Evet.
Yani
evet. Aynen öyle. Şimdi yeni Espace CMF CD platformu üzerine inşa edilecek. Hatta edildi. 7 kişilik bir yaşam alanı sunuyor. Aynı zamanda 5 koltukla satın almak mümkün. Böyle geniş bir otomobil. Yine aslında yani MPV iken de geniş ailelere hitap edecek.
Evet.
SUV iken de geniş ailelere hitap edecek. Aslında çok değişen bir şey yok kullanım amacı tarafında. Ancak işte şöyle yerini aldığı modele göre mesela gövdesi 14 santim daha kısalmış. Ve ağırlık olarak 215 kilogram daha hafif bir otomobil.
Tabii diğeri minibüs gibi kalıyor.
Evet
tabii.
Diğeri minibüs gibiydi. Hatta
minibüs.
ilk modellerini hatırlıyorum. Böyle içi falan bayağı değişik bir otomobil.
Tabii
ya.
Bravo.
Bayağı ilgi çekici bir otomobildi. Evet. Şöyle aslında tasarım olarak Renault tarafını takip edenler mutlaka bunu görecektir. Austral'in böyle aks mesafesi uzatılmış hali. Aynen. Çünkü tasarım olarak %90 oranında benziyor. Çok ufak tefek arka tarafta böyle ufak tefek değişiklikler var. Tasarım olarak aynısı. Aslına bakılırsa işte şey... Koleos. Koleos'un yeni
büyük
hali bu.
Evet, anladım.
Austral'de daha küçük olan tarafa geçecek.
Bayağı heybetli duruyor araba bu arada.
Evet,
büyük
bayağı
duruyor
büyük
yani.
Duruyor. Tasarım olarak arkası, da güzel. Ben Austral'in tasarımını da çok beğeniyordum. Özellikle farlar olsun, işte bu yumuşak hatları olsun. Onu da beğeniyordum. Bunda da aynı
kokpit
tasarım.
Kokpit de gayet güzel görünüyor. Şey gibi böyle uçak kokpiti gibi yapmışlar zaten.
Renault
ekranlar
aslında
büyük.
Bu kokpit tasarımını biraz böyle son modellerinde standart hale getirmeye başladı. Bunu şeyde görmüştük. Megane E-Tech'te bu yeni elektrikli otomobilde görmüştük bu kokpit tasarımını. İşte sonra Austral'de geldi. Sonra işte bu modelde geldi. Aslında biraz yeni modellerde
şu,
standart hale
yani
geliyor.
Yani bu vites kolu mudur diyeceğim. Böylece cahil bir soru sorayım sana. Bu vites koluysa böyle hakikaten veya artık bir vites kalmış mıdır bilemiyorum ama.
Vites kolu şöyle söyleyeyim abi. Direksiyonun arkasındaki kumandaya
tamam.
alınmış. Senin gördüğün
Vay.
O lövye tarzında şey aslında bu kokpit üzerindeki tuşlara, ekrana falan dokunurken işte oraya bileğe destek olması açısından konulan bir detay
dekorasyon.
Aslında. Evet.
Anladım. Bu arada vitesin tekrar direksiyona gitmesi de bomba. Tabii Mercedes'lerde vardı zaten bana göre gerçekten hani o çok eski Amerikan arabalarında falan da gördüğümüz, çok eski değil de eski Amerikan arabalarında gördüğümüz çok kullanışlı, müthiş kullanışlı bir çözüm bence. Ben de Mercedes'te kullanırken de çok bayılmıştım yani. Direkt olarak her şey direksiyonda. Bir daha buraya git falan filan yok yani muhteşem.
Bence
Direkt her
öyle,
şeyi böyle
evet.
yapıyorsun falan. Çok iyiydi. O yüzden buna da sevindim. Güzel haber. İyi düşünmüşler. Peki.
Evet. Kaputun altında ne göreceğiz? Kaputun altında aslında dizel motor yok.
Artık dedim unutalım
dizel
motoru.
Yeni modellerde
evet.
Olduğu gibi. Evet dediğin gibi unutalım artık dizel motoru.
Ya ben şöyle, seviyorum. Yanlış anlamışsınız ama yok yani. Olmayacak belli ki. Geleceğimizde
evet,
yok yani
evet,
dizel
ne yazık ki. Şöyle 1.3 litre 3 silindirli turbo benzinli motor ve 2 elektrik motorundan oluşan bir hibrit sistem bulunuyor. Aslında bu sistem Austral'de de var.
O yüzden
yine
de zaten.
Aslında motor da aynı. Benzinli motor tek başına 131 beygir güç, 205 Nm tork üretiyor. Elektrik motorlarından bir tanesi ana elektrik motoru. Yani benzinli motoru desteklemek adına, tekerleklere güç vermek adına. O da tek başına 68 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor.
Acaba Nissan'daki olayı görür müyüz? Benzer bir şeyleri görür müyüz? Başka yani çünkü hani nasıl sonuçta Nissan'da Renault'un. O yüzden acaba oradaki olayı ne kadar süre sonra başka markalarda görürüz acaba? İyi charge değil mi? Hala teste gel. E-Power, pardon.
Evet.
Hala E-Power da gelmedi bu arada, hala incelemeye de. Evet.
Ya aslına bakılırsa o hani Renault'da falan kullanılan hibrit sistemlere göre çok farklı.
Evet, o yüzden
Evet,
söylüyorum.
sistemi
Gerçekten
çok
bambaşka
farklı.
hani.
Hani Renault tarafında aslında bu kullanılan işte hibrit, hafif hibritlerin dışında doğrudan %100 elektrikli araba geçirildiği için ben hani Renault tarafında
Olmayacaktır diye
yakın
düşünüyorum.
vadede kullanılır mı çok
Belki de
zannetmiyorum.
görecekler. Nisan'da ne olacak onu görecekler.
Evet.
Ondan sonra karar
İki
verecekler
sistem birbirinden çok farklı. Çünkü Nissan'daki
belki.
e-Power sistemi
Tabii.
otomobil %100 elektrikli otomobil gibi hareket ediyor ama bataryayı benzinli motor şarj ediyor.
Evet.
Jeneratör
Elektriğini
olarak.
benzinden, evet.
Evet.
Jeneratörler.
Elektriğini
Tabii
benzinden alıyor. Evet
elektriğini
aslında.
benzinden alıyor yani bu.
Basit olarak o.
Hani şey desen hakikaten rahatsız edici yani. Elektriğini işte gücünü benzinden alıyor. Evet, bir dakika o zaman ne oldu falan. Aynı yere geldik falan diye
Evet.
insan rahatsız olabilir. Tam da bu konuyla ilgili bir yere geleceğiz şimdi sıradaki haberde aslında. Bilmiyorum nasıl olacak. İşte e-yakıt meselesi.
Evet. Ya aslında Avrupa Birliği bunu çok uzun zamandır konuşuyor.
Evet.
Sürekli bir gelgitler var. Bazı ülkelerin Almanya başta olmak üzere itirazları var. Tabii ki bahsettiğimiz konu 2035'ten itibaren
Evet.
%100 yeni
Sıfır
satılan
emisyon.
satılacak otomobillerde %100 elektrikliye geçilmesi. Yani bu ne demek oluyor? 2035 itibariyle
Nissan kullanamayacak. Çok iyi.
aslında evet
Evet,
yani.
tabii
Çünkü
doğru.
benzinli
Kullan
motor
tabii.
var. Benzinli ve dizel işte içten yanmalı motorlu otomobillerin satışı imkansız hale gelecek.
Evet.
Sıfır emisyon olması gerekiyor. Bununla ilgili birçok toplantılar yapıldı. İşte onaylanacağı söylendi. Ama en son bir Almanya başta olmak üzere birkaç ülkenin, yanılmıyorsam İtalya'da var aralarında. Birkaç ülkenin itirazı oldu. Ya hani en azından işte e-yakıt, e-fuel
Evet.
dediğimiz e-yakıtların, sentetik yakıtlara izin verilsin. En azından içten yanmalı motorlar böyle devam etsin tarzında bir itirazları oldu. Bu tarafta birçok görüşme yapıldı ve tamam Almanya'nın dediği aslında
Evet.
Almanya istediğini elde etti.
Evet.
İçten yanmalı motorlar Avrupa Birliği'nde 2035'ten sonra da işte e-yakıtla çalışabilecek. Bu da aslında güzel bir gelişme Avrupa Birliği
Evet.
adına. Çünkü ben mesela şöyle düşünüyordum. Tamam 2035'ten sonra tamamen elektrikliye geçsin. Ama şöyle bir şey de var. Çin bastırıyor bir taraftan. Avrupa ülkeleri baktığın zaman tamamen elektrikli otomobile geçmeye çalışıyor ama maliyet açısından Çin'in çok fazla avantajı var.
Tabii.
Gerek bataryalarda kullanılan
Doğru.
mineraller olsun, gerek üretim tarafında olsun. Yani Çin'de baktığında otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmiyor. Avrupa'da
Evet.
hala tedarik sıkıntısından bahsediyoruz. Senin 2035'ten sonra tabii o zamana kadar neler değişir tam
Evet,
olarak
mutlaka
bilemiyoruz
ama
ama.
yine de ya 2035'te bu arada zırt diye gelecek yani. Hani uzak
Yani
gibi
evet.
görünüyor da yani hepi topu 12 yıldan bahsediyoruz. Otomobil otomotiv endüstrisi için çok kısa bir zaman aslında baktığın zaman.
Tabii ki öyle.
Ama
Şu an
Almanya'nın bastırması tabii bu arada Avrupa Birliği'nin bir nevi kralı Almanya
evet.
sonuçta.
En büyük
Onların
ekonomisi
evet. Ben
sonuçta.
haberi bilmiyordum bu devamını. Mesela Almanya böyle istiyor dediğin için şey dedim. Evet kesin Almanya'nın dediği olmuştur diyordum. Evet.
Çünkü birliğin yani en büyük ekonomisi otomobil
Evet.
üretimi tarafından baktığında zaten birçok
Yadsınamaz
marka
bir
orada.
marka. Evet şey yani Almanya bir marka yani böyle baktığın zaman otomotivde. Doğru. O zaman yani bu e-yakıt meselesini devam edeceğiz ama daha pahalı olacak diye bir konu var.
Şimdi e-yakıt evet baktığın zaman normal fosil yakıtlara göre maliyet açısından daha yüksek. Hala onu aşabilmiş değiller. Tamam verimli. O tarafta verimlilik konusunda sıkıntı yok ama bakalım yani önümüzde bunun
Gerçi her
olması
şey değiş,
için
evet.
12 yıl var. Belki hani yeni yöntemler bulunur, maliyet
Kesin.
düşürülür. Çünkü baktığın zaman şu anda elektrikli otomobil tarafında da hala maliyet çok fazla düşürülmüş değil. Tamam
Evet.
bataryalarda kullanılan minerallerin işte lityum olsun şey olsun fiyatları yavaş yavaş düşüyor. Ama yani dedi bak gördüğümüz zaman
Elektrik de
e-yakıtta da
sonuçta termik
maliyet yüksek.
santralde üretiliyor. Yani böyle güneşe bakıp da sadece elektrik olmuyor bu arada. Onu da
Evet
unutmayın. Yani o
şu
da
anda
tamam
öyle.
doğa dostu diye bir şey yok tabii de. Neyse bakalım. Peki o zaman bu haberin detaylarını da sevgili izleyicilerimiz hemen videomuzun altında bulabilirler değil mi?
Evet, bu arada şunu da söyleyeyim.
Lütfen.
Bir araştırma görmüştüm. Hani ne kadar doğrudur tam bilemiyorum şu anda. Mesela elektrikli otomobiller %80 civarında bir verimlilik sunarken bu işte karbon emisyonu tarafında e-yakıtlı otomobillerin şu anda %10 %15 verimlilik sunduğuna dair bir araştırma okumuştum. Ne kadar doğrudur tam bilemiyorum ama arada bayağı fark var
Ciddi
yani şu
fark
anda.
varmış, evet.
Tamam e-yakıtlar işte atmosferdeki şey karbondioksitin emilmesiyle toplanmasıyla falan üretiliyor ama gerçekten şu anda Bu arada şey de var, hani elektrik tarafında da üretilen e-yakıtlar var. Dediğin gibi onların tamamen yenilenebilir enerji olması
Evet.
lazım. Hani o tarafta çok yol
Çok
alınması
var.
lazım bence.
Ben de geçen gün hani çok hızlıca söyleyeyim. Geçen gün böyle işte oğlumu okuldan alacağım sırada işte araba çalışıyordu, içinde bizim çocuklar vardı falan. Isınsın diye. Dedim ki birden aklıma geldi. Ya dedim, hani bıraktık böyle, aslında bırakmasak mı ya? Yanlış mı yapıyoruz falan dedim. Sonra durdum böyle, ya dedim. Bunu kapalı bir yerde yaptığın zaman zehirlenip ölüyorsun yani.
Evet.
Dedim ki bunu, dedim, doğanın günahı ne yani? Hani bunu kapalı bir yerde yaptığın zaman ölüyorsun. İnsan ölüyor. Fakat açıkta biz bunu kullanıyoruz ya. Bayağı aslında zararlı bir şey kullanıyoruz.
Evet.
Ama hani normal ya, işte havaya karışıyor falan
Orada
deyip
da
geçiriyorsun yani.
atmosfere salıyorsun işte.
Yani hani insafına kalmış oluyoruz doğanın gerçekten. O tabii şey, bu anlamda çok önemli. Gelecek adına yaptıkları bu işler önemli tabii. Böyle söylerken olur mu falan diyoruz, bir hava yapıyoruz ama yan yana da kalmak istemem doğrusu karbondioksitle.
Evet. Ya
Evet.
bu arada yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artıyor. Yani ilerleyen yıllarda bir 10 yıl sonra büyük ihtimalle
Mecburuz.
daha da artacak.
Evet. Süründürüyoruz çünkü evreni. O yüzden gerekiyor.
Ne yazık ki.
Evet, sıradaki habere geçelim.
Sıradaki haberimiz yine bir elektrikli otomobil.
Hep elektrikli, hep elektrikli.
Evet,
Ay,
bu
kızıyor.
sıralar elektrikli
Ya ama
otomobillerden diyoruz.
geçen hafta bunu konuşmadık mı?
Geçen hafta Kia EV9'un tasarımını
Ha.
konuşmuştuk. Yani aslında bu şimdi
Bir an
Hyundai
dedim.
grubunda bir
Evet.
şey haline geldi, gelenek haline geldi. Yeni tanıttıkları otomobilin önce tasarımını gösteriyorlar. Bir hafta sonra teknik
Hop,
özelliklerinden
açtı.
bahsediyorlar. Böyle parça parça
Tamam,
tanıtıyorlar.
anlaşıldı. Sızdı falan, onlar için söylemiyorum. O hani
Evet.
sızdı, Apple'da da var ya, sızdırdık yani, sızdıldı. Yani o falan. Ya yapma işte, Samsung'u da yapıyor, bilmem nesi.
Evet.
Sızdıralım. Böyle bir, bu arada markayı söylemeyeceğim, bir markadan böyle bir teklif gelmişti. Ya size sızdıralım. Söylemiyorum bak. Bir telefon markası. Ya bir şekilde bir şey yapalım size, biz size sızdıralım biz bunu. Duyuralım falan gibi bir şey vardı böyle. Değil mi? O sızma olmuyor yani o zaman.
Evet,
Yani o, sen
yani
bayağı bir PR yapıyorsun bana.
hani
Hani
size verelim, size
tabii.
duyuralım tarzında da
Size
size sızdıralım.
sızdıralım. Ne güzel iş değil mi? Yani kafalar böyle çalışmaya başlamış yani. Evet.
Abi vallahi ilginç bir şey
Evet.
gerçekten.
Bunu da buradan ilk defa açıkladım ama oto gündem yani. Karıştırmayın konuyu. Evet. Evet.
Şimdi Kia EV9 biliyorsun, böyle hani geçen hafta konuşmuştuk tasarımını. 7 kişilik bir otomobil. 7
Hı.
kişilik bir SUV, elektrikli SUV.
Zaten şimdi demin de 7 kişi dedin. Hep 7 kişiye gidiyoruz bu arada. Dolmuşa döndük yani biz.
Evet.
Aileler bir büyüyor, ne oluyor? Hani bizde nüfus azalıyor diyeceğim de.
Aslına bakılırsa
Gerçi evet,
bu
doğru.
arada Türkiye'de doğum oranı arasında Avrupa'da en az doğum oranı olan ülkeymiş galiba. Yanılmıyorsam öyle bir
İşte
haber
evet.
okumuştum.
Doğrudur. Yani azaldık.
Maalesef.
Gelecek yıllarda, çok gelecek yıllarda, hani o şey, 2035 rahat rahat konuşuyor. O yıllarda düşmeye başlarız biz
Tehlike
de.
çanları çalıyor.
Çalacaktır bir yerde ama bakalım.
Evet, Kia EV9'a dönecek olursak şimdi 3 farklı versiyonu olacak.
Sanki şimdi çalmıyor. Söylemeden de sanki şimdi tehlike çanları çalmıyor mu diye söyleyeyim, ne olur. Çünkü hani çok kızacaklar sonra. Bu işte, o yüzden söylemiş olayım. Evet.
Evet.
Tekrar alalım mı, ne olur.
Evet, hemen alalım. Şimdi EV9'un 3 farklı versiyonu olacak teknik açıdan. Bunlar arkadan itişli tek motorlu versiyonlar.
Hı.
Standart menzilli versiyonda 160 kW güç üreten bir elektrik motoru ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru var. 160 kW aslında baktığında bizim şeydeki sınır.
Evet.
Elektrikli otomobillerde vergilendirmedeki bir sınır.
Kurtardın EV9.
Evet. Bu standart menzilli versiyonda 76 kWh bir batarya paketi var. O da demeyeceğim çünkü bu versiyonun menzilini açıklamamışlar. Bir üst versiyon biraz daha menzil odaklı. Orada birazcık Kia çakallık yapıp sadece o versiyonun
Bir de
menzilini
başımıza o iş çıktı artık ya.
açıklamış. Evet,
Hani
yani en
eskiden
uzun versiyon.
özellik bazında vardı bu numara. Şimdi artık şey, daha çok gitmek istiyorsan daha çok para vereceksin.
Evet,
Evet.
ne yazık ki öyle. Diğer versiyonda bu sefer motorun gücünü 150 kW'a düşürmüşler. Ama bataryayı yaklaşık 100 kWh saate
Ha.
çıkarmışlar kapasitesini. Bu da WLTP normlarına göre 541 km'ye kadar menzil
Evet,
sunuyor.
hani birinden feragat edersen diğerini
Evet.
kazanabiliyorsun. Güzel.
Asıl menzil odaklı versiyon bu. Diğer versiyonda işte buna göre biraz daha 400 küsür kilometre civarında olacaktır büyük ihtimalle menzili. Tabii
Evet.
bunlar WLTP'ye göre verilen menziller. Gerçek koşullarda daha düşük olacaktır mutlaka. Çünkü günümüzdeki otomobillerde öyle.
Evet.
Bir de en tepede olan 4 tekerlekten çekişli versiyon var. Bunda da 380 beygir güç ve 600 Nm tork üreten 2 tane elektrik motoru bulunuyor.
Güzel.
Bu yine bunun da menzili açıklanmamış. 0-100 km hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlıyor. Gayet böyle seri bir otomobil cüssesine göre.
Onu diyecektim. Tank
Evet.
gibi görünüyor. Yani araba da çok enteresan, çok güzel bir araç. XC90 da andırıyor böyle bir baktığım zaman.
Evet.
Volvo'ya da, bir Volvo havası da var.
Geçen hafta tasarımında Türk tasarımcı imzası olduğunu
Ha evet.
söylemiştik.
Tekrar bravo, iyi hatırlattın.
Evet. Gerçekten yani baktığın zaman güzel bir otomobil. Evet. Teknik özellikleri de güzel. Hani giriş seviyesi ya da işte bu 150 kilowatt saatlik motoru olan versiyon Türkiye pazarına giriş yapar mı? Göreceğiz bakalım.
Evet. Bu arada teknoloji anlamında da şey demişsiniz. Amiral gemisi olacak markanın. Amiral gemisi, evet. Seviye 3 otonom sürüş bekleniyormuş anladığım kadarıyla haberde baktığımda. Bayağı bu da güzel, iddialı bir araç olacak. Demek ki çok göreceğiz bu aracı. Ya bu görsellerde zaten çok şey anlatıyor. Tabii şimdi Türk olduğu için de bayağı bir hoşuma gitti şu an. Daha da bir sevindim. Süper.
Evet.
Ne yapalım? Sıradaki habere geçelim istersen.
Sıradaki haberimize geçelim.
Çin'in en pahalı elektrikli otomobili. Yani Çin'in deyince böyle şey, hani hep ucuz bekliyoruz ya sürekli her şeyi. Çin'in en pahalı elektrikli herhalde bize göre ucuzdur gene de. Hani Türkiye'ye vergisi gelse ucuzdur canım yani. O evet. Kadar da değildir diyeceğim ama. Evet.
Land Rover. Bu otomobil de bu arada şeye ait. Türkiye pazarına giriş yapacağını açıklayan Çinli BYD'ye ait.
Ha, okey.
Evet. Şangay sokaklarında görüntülenmiş bu SUV. Bayağıdır geliştiriliyordu. Hatta yoğun kamuflajlı olarak görüntüleniyordu. Artık kamuflajdan kurtuldu. Böyle çok ilginç bir tasarımı var. Genel olarak hatları da böyle Land Rover Defender'a benziyor.
Benziyor değil, o yani. Şu an evet. Yandan görüyorum.
Özellikle yandan bakıldığında.
Direkt olarak o.
Böyle heybetli bir duruşu var. Keskin hatları var. Ön tasarımı çok ilginç. Böyle farlarla bütünleşik bir panjur var. Böyle.
Evet. Far mı, panjur mu belli değil değil mi?
Değişik bir motif kullanılmış.
Bak onu iyi birleştirmişler. Panjurla o farları. Tabii onlar LED büyük. Yani tabii doğal olarak LED. Yani onları böyle çok iyi birleştirmiş. Evet ama mücevher gibi de duruyor böyle. Yani süslemişsin falan gibi de duruyor. Bilmiyorum acaba yandığında nasıl olacak? Fakat direkt Land Rover yani. Defender evet. Yani. Evet. Şimdi adamlar dese ki çalmışsın dese bir şey diyememesi lazım bence adamların diye düşünüyorum. Bu yandan bakınca.
Ya Türk film tasarımcısı. Günümüzde pek çok otomobil birbirine benziyor ama bu hakikaten yandan baktığın zaman...
Evet
birçok detay açısından
yani eğer
fazla benzemiş.
Final buysa bu zaten yandan bakınca o hani
finali bu.
Evet finali buysa o zaman.
Finali bu.
Land Rover'ın yandan bakmışı. Yani o zaman direkt olarak bakılışı diyerek bitirebilirim o olayı.
Bu arada BYD'nin Yangwang artık hani içinde nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yangwang markasının U8 modeliymiş bu.
Hı hı.
Yani bu arada kendisi heybetli ama
arabada
bu gövdenin içinde de bayağı şey var yani 1100 beygirlik güce sahip 4 elektrikli motorundan güç alıyormuş.
Bu yani
ya bu elektrikli otomobiller çoğaldıkça bu beygir gücü gerçekten vallahi fazla bunlar yükselmeye başladı.
Evet. Otonom olmazsa ben sana kıyamet kopar ya millet yollarda ses falan da çıkmayacak. Evet. Uçup geçecekler kurşun gibi gidecekler.
Ya ben bu kadar yüksek değerlere özellikle yollarda kullanılan otomobillerde çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani yine 400 beygirlik elektrik motorlarına basıyoruz ki bu 1100 beygirlik. Yani böyle bir SUV'de bunu alıp zaten yolda kullanacaksın.
Yani işte evet ya dört çekerli araçlar zaten tabii çok yani kış şartlarında falan. Biz yine şimdi böyle eski hadi gitmeyeyim artık yeter tamam çok da konuşacağım. Sıradaki habere geçelim hadi tamam.
Bu arada en pahalı dedik fiyatını söylemeden de
ha,
geçmeyelim.
Evet lütfen evet.
Çin'de 800 bin yuan yani dolar olarak 116 bin 500 dolara denk geliyor ki Çin'de otomobiller gayet böyle hani
merak ettim. Ucuz olur diyorsun.
Satılıyor bu. Bayağı yüksek.
Ama 1100 beygir olunca tabii büyük ihtimalle evet. Şimdi merak ettiğim bir şeyi.
TL karşılığı
kaç demiştin?
116 bin dolar.
Hemen bir üzülelim madem öyle. Nasıl olsa bize gelmeyecektir bu şeyle. Kaç TL? Hesaplamak istemediğim için bakıyordum. Gün itibariyle 2.223.569 TL.
Evet buna vergileri de eklediğimizde.
Tabii vergisiz hali bu. Vergisiz hali de bu arada ucuzmuş. Doğru söylüyorsam eğer hani doğru hesaplayabiliyorsam evet doğru hesaplıyorum tabii 2 milyon yani 2,5 milyon değil araba. Hiç de pahalı değil.
Tabii Çin'den geleceği için ekstra %54 gümrük vergisi.
Geleceği dediğin ya bak geleceği dediği an zaten zam yiyor. Yani biz, o yüzden bitti orada.
Bir de biz zaten 160 kW'ın üstündeki motorlardan korkuyoruz. Burada 1100 beygirden bahsediyoruz.
Tabii, buna yani hani,
bize çok uzak.
Çok uzak bu. Yani uzak. Bu zaten gelecek dediğin zaman 5 milyon oluyor kafadan oluyor böyle. Yani 5 görüyorum ben şu an burada. Sonrasını hesaplamıyorum bile. Evet. Vergiler falan filan düşünce demek ki biz 10 milyon. Evet hakikaten çok pahalıymış. Dersin o zaman dersin. Şu an pahalı değil.
Hiç üzülmüyorum.
Şu an iyi evet. Ve gelelim göz bebeğimiz için son durum. 29 Mart ki burada ilkini duyurmuştuk zaten.
Evet.
Hatırlıyorum da. Sonuçlar belli olmuş.
Evet çekiliş yapıldı. Çekilişi ben de takip ettim. Biraz böyle oldu bittiye geldi gibi oldu. Çünkü hani şey oldu. Canlı yayında özellikle takip ettim ben. Açıklandı. Şu an çekilişi yapıyoruz dediler. İşte ekranda böyle birkaç sayı döndü. Tamam, çekilişi belirledik. 20 bin asil, 20 bin yedek. Noter tasdikinden sonra liste açıklanacak dediler. Yayın bitti. Aslına bakılırsa çok da bir şey diyemiyorum. Çünkü canlı yayında uzun tek tek çekerek 20 bin kişi, 20 bin yedek, 40 bin kişiyi nasıl belirleyeceksin?
Tabii mümkün değil.
Ya burada aslında biraz soru işaretleri oldu vatandaşlarda. Ya hani hiçbir şey görmedik.
Tamam, kim kazandı falan.
Ama hani belki burada bir şey yapıldı mı yapılmadı mı biz nereden bileceğiz tarzında. Ama ben mesela bizim üyelerimizin yorumlarına falan baktığımda Donanım Haber takipçilerinden asil ve yedek olarak ön sipariş hakkı kazananlar olmuş.
Güzel, o zaman sorun yok. Direkt Donanım Haber onaylı olarak şu an verebilir. Çünkü üyelerden geldi. Üyeler de bu arada sağlamdır diye tahmin ediyorum. Evet. Açmış o gün, açmış o gün yazmış falan. Öyle değilse sorun yok.
Yani hayırlı bu arada onlara da hayırlı olsun
evet.
diyorum.
T10X. Tabii evet, alabilirlerse değil mi? Şimdi bundan sonra parasını verip almayla ilgili meseleleri var.
Bundan sonra zaten ön sipariş hakkını kazandılar. Bundan sonra zaten sadece
çıkarsa
teslimat zamanını bekleyecekler. İlk teslim edecek versiyon yanılmıyorsam şeydi. Uzun menzilli olan versiyondu. Nisan ayından itibaren teslim edilmeye başlanacak. Bazıları Temmuz ayına, Kasım ayına kadar senin seçtiğin versiyona göre uzayanlar var.
Evet.
Ama ya bu arada şey de olacak. Tamam, sen 60 bin lirayı verdin, ön sipariş elde ettin ama şu an mesela diyelim ki giriş versiyonu 953 bin lira ama sana Temmuz'da teslim edilecek. O zaman fiyatı ne olacak? Çünkü sen kalan parayı teslim edeceğin zaman o fiyat geçerli olacak. Şu anki fiyat geçerli olmayacak. Ama bakalım o tarafta da neler yaşanacak
göreceğiz.
Zaman önümüzde.
Neyse göreceğiz. Güzel, bunlar güzel heyecanlar. Var mı ekstra bir detay yoksa?
Şöyle şunu söyleyeceğim ekstra olarak. Bu arada yedeklerde aslında çok üzülmemeli. Gerçekten bu otomobile TOG T10X'e sahip olmak istiyorlarsa. Çünkü şöyle bir şey var. Önce asil tarafta mutlaka iptal edenler olacaktır. Hani ben tamam otomobili almak istemiyorum ya da benim param yetmiyor tarzında mutlaka iptaller olacaktır. O zaman bu yedeklerden seçilecek.
Evet.
Sen yedek olarak asil tarafa geçemedin. Tamam, iptal olmadı. Bu sefer de TOG şöyle bir opsiyon sunuyor sana. Tamam, sen şu anda istersen paranı çekebilirsin. Sana geri yatırırız 60 bin lirayı. İstersen beklersin. 2024 Ocak ayından itibaren gelecek yeni paketlerle doğrudan ön sipariş verme hakkı sunuyor sana. Evet. Haziran ayına kadar hiçbir çekilişe katılmadan sipariş edebilecek yedekte bulunanlar da.
Güzel.
Bu arada bekleyenler için de mesela beklediğin süre kadar ek garanti sunuyor. Mesela sen şu anda işte Kasım ayında teslim alacaksın otomobilini. Şu andan Nisan ayından itibaren yanılmıyorsam Nisan ayından Kasım ayına kadar sana aylık olarak ek garanti sunuyor TOG. Sen o ek garantiye sahip olacaksın.
Güzel. İyiymiş. Evet.
Böyle.
Şahane. Hayırlı olsun.
Fırsatlar da var.
Güzel. Bekliyoruz. Bir şöyle yola çıksın da bir görelim yollarda.
Evet, bir test edelim.
Tabii keşke. Gerçekten. Şu uzun. Çünkü bizimkisi bir nevi ağacın oradan dönmek gibiydi yani. Daha önceki test. O yüzden görelim
Gemlikteki
gerçekten.
Gemlikteki test çok kısaydı.
Doğru. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgi için. Keyifli bir yayın geçti. Sevgili izleyiciler, bir sonraki Oto Gündem'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.